Ayrım 51, Şeffaf, Stephen King, sayfa 412. Gardner yarı yola eriştiği zaman kendini daha iyi hissetmeye başladı. Belki gücünü yeniden topluyordu, belki de volume'un hemen hepsini çıkarmıştı. Şimdi geri kalanıyla da başa çıkıyordu, bu akla daha yakındı. Ya da yaşlı adam bana güç veriyor belki. Her neyse bu güç ayağa kalkarak sıçraya sıçraya sundurmaya doğru gitmesine yetti. Bir an kapıya tutundu. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Aşağıya baktı. Kapıda bir delik olduğunu gördü. Yuvarlaktı. Deliğin etrafı kemirilmiş gibi çentik çentikti. Düğmeleri yöneten elektrikli süpürge. O dışarı böyle çıktı. Yeni ve geliştirilmiş bir bıçağı da vardı. Tanrım, bu insanlar gerçekten deli. Ağır ağır köşeyi döndü. Bu gibi bir düşünce donup kalmasına neden oldu. Anahtarı bulamayacağım. Ah Tanrım, Jim, vazgeç artık, neden? Yanılmamıştı, anahtar yerinde yoktu. Asılı olduğu çivi bomboştu. Sundurmanın duvarına dayandı. Bitkin haldeydi, titriyordu. Bütün vücudu ter içindeydi. Bakışları yere kaydı. Güneş ışınları bir şeyden yansıyordu. Anahtardan. Çivi hafifçe aşağıya doğru eğilmişti. Anahtarı telaşla yerine takmış, o arada çivinin eğrilmesine neden olmuştu herhalde. Anahtar da kayıp düşmüştü. Acıyla eğilerek anahtarı aldı, tekrar ayaklarını sürüyerek ön tarafa gitti. Zamanın ne çabuk geçtiğinin farkındaydı. Anahtarı kilide zorlukla soktu, çevirip kapıyı açtı ve yalpalayarak sundurmaya girdi. Yeşil ışık etrafını sardı. Güçlüydü. Gardner'ın oraya son geldiği zamankinden daha güçlü. O koskocaman alet, transformatör, ışıl ışıldı. Eskisi gibi çakıyordu ama şimdi daha hızlı. Yeşil bir ışık akım tablosundaki tellerde dolaşıyordu. Gardner etrafına bakındı. Yeşil banyosunda yüzen yaşlı adam sağlam tek gözüyle Gardner'ı süzüyordu. Bakışları ıstırap doluydu ama aklının başında olduğu da anlaşılıyordu. David'i kurtarmak için transformatörü kullan. Gardner hırıltılı bir sesle, beni öldürmeye geliyorlar ihtiyar diye açıkladı. Hiç zamanım yok. Köşe, en dipteki köşe. Gardner o tarafa baktı. Televizyon anteniyle tel askıya benzer bir şey gördü. Kastettiğin o mu ihtiyar? Onu avluya çıkar. Gardner soru sormadı, zamanı yoktu. O nesne dört köşe bir kutunun üzerinde duruyordu. Herhalde teller ve piller onun içindeydi. Televizyon antenine benzettiği şeyin ince çelik tüplerden yapılmış olduğunu gördü. Ortadaki çubuğu yakaladı. Alet ağır değildi ama biçimsizdi. İster istemez ağırlığını sakat ayağına vermek zorunda kaldı. Dönüp Eve Hillman'ın içinde yüzdüğü tanka baktı. Bundan emin misin ihtiyar? Ama Gardner'a en cevap verdi. Gözlerini açtı. Bu gözlere bakmak Macbeth'teki cadılarının kaynayan kazanına bakmaktan farksızdı. Gardner bir an acısını, hastalığını ve bitkinliğini unuttu. O zehirli bakışlar onu büyülemişti sanki. O anda Bobby'nin abla dediği korkunç kadının bütün gücünü ve onunla ilgili tüm gerçekleri anladı. Bobby'nin ondan neden şeytan görmüş gibi kaçtığını da, bir iblisti o, bir cadı, korkunç ıstırabı arasında bile nefreti olanca canlılığıyla sürüyordu. Al onu ahmak, ahmak, aleti ben kullanırım. Gardner sakat ayağını yere bastı ve vahşi bir el bileğinden yükselerek hayalarını kavradığı için acı acı bağırdı. Bunu yapan o yaşlı adamdı. Bekle, bekle. Alet kendi kendine havalandı. Fazla değil, yerden 4-5 santim kadar. Bataklıkları andıran o yeşil ışık daha parlaklaştı. Ona yol göstermen gerekiyor oğlum. Gardner bunu başardı. Makine yeşil ışık dolu sundurmada çılgın bir plaj şemsiyesinin iskeleti gibi sallanarak, yalpalayarak ilerledi. Duvarlara ve yere acayip gölgeleri düşüyordu. Gardner onun peşinde beceriksizce sıçrıyordu. Dönüp o deli kadının gözlerine bakmak istemiyor, buna cesaret edemiyordu. Kafasından hep aynı düşünce geçiyordu. Bobby Anderson'ın ablası bir cadı, bir cadı, bir cadı. Sallanan şemsiyenin gün ışığına çıkmasını sağladı. Çiftliğe herkesten önce Freeman Moss ulaştı. Bir keresinde Gardner'ın da bindiği kağıt hamuru taşımakta kullanılan kamyonu Anderson'ın avlusuna soktu. Zorlukla çalışıp sarsılan motor durmadan taşıttan aşağı atladı. Tanrım, o aşağılık herif orada değil miydi? Tam ortada duruyordu. Elinde kadınların çamaşır astıkları o kollu çubuklara benzeyen bir şey vardı. Soluğu kesilmiş bir koşucuya benziyordu. Bir ayağını, solunu, pençesine diken batmış köpek gibi kaldırmıştı. O ayağındaki keten ayakkabıdan parlak kırmızı kanlar damlıyordu. Freeman, Bobby'nin sana hiç olmasa bir kurşun yolladığı anlaşılıyor yılan diye düşündü. Kadının katil dostu bu düşünceyi sezmişti anlaşılan. Başını kaldırarak yorgun yorgun gülümsedi. Dibinde tahta bir kutu olan o nesneye tutunuyordu hala, yoksa yere yığılacaktı. Freeman ona doğru ilerledi. Kamyonetin sürücü tarafındaki kapısını açık bırakmıştı. Gardner'ın gülümsemesine onu etkileyen çocuksu bir şey vardı. Freeman bir dakika sonra bunun ne olduğunu anladı. Eksik dişleri yüzünden küçük bir çocuğun gülümseyişini andırıyordu. ''Tanrım, ben sana karşı dostluk duyuyordum. Bu hainliği neden yaptın?'' ''Gardner, burada ne arıyorsun Freeman?'' diye sordu. ''Evinde kalmalıydın, maçı seyretmeliydin. Bütün işler tamamlandı.'' ''Seni köpoğlu köpek!'' Freeman kuş tüyü doldurulmuş bir yelek giymişti ama altında gömleği yoktu. Evden fırlarken bu yelek geçmişti eline. Freeman şimdi onu yana doğru itti. Ortaya değiştirilmiş bir alet değil, bir Colt tabanca çıktı. Freeman silahı çekti. Gardner şemsiye iskeletine tutulmuş ona bakıyordu. Freeman kafasından gözlerini yum diye geçirdi. Bu işi çabucak bitireceğim. Senin için hiç olmasa bu kadarını yapabilirim. Yere yat sersem, yoksa o kafasını kaybederken seninki de gidecek. Kime ne olduğu bana vız gelir. Yaşamak istiyorsan yere yat. Tankta yatan Ann Anderson'ın gözleri müthiş bir nefret ve öfkeyle parlıyordu. Dişleri dökülmüştü ama diş etlerini birbirine bastırıyor, oynatıyordu. Dişlerini gıcırdatıyormuş gibi. Sıvıda köpüklü hava kabarcıkları yükseliyordu. Işık gitgide daha hızlı sönükleşip güçleniyordu. Tıpkı hızlanan bir atlı karınca gibi. Elektrik omurtusu bir iniltiye dönüştü. Şimdi sundurma ozon kokuyordu. ''Ekrandaki program'' sözcüğünün yerine ''ortadan kaldır'' cümlesi aldı. Işık hızla çakmaya başladı. ''Yere yat sersem ya da ayakta dur, bu ikisi de bana vız gelir.'' Gardner eğildi, sakat ayağı yere çarptı, avuçlarıyla dizleri üzerine kapaklandı. Başının yukarısında şemsiye iskeleti dönmeye başladı. Önce ağır ağır Freeman ona baka kaldı. Tabanca tutan eli bir an gevşedi. Son anda yüzünde her şeyi kavradığını açıklayan bir ifade belirdi. İnce çubuklardan avluya yeşil bir ateş fışkırdı. Bir an makine gerçekten bir plaj şemsiyesine benzedi. Yarı açıldığı için daire biçimli kenarı hemen hemen yere dokunan koskocaman yeşil bir şemsiye. Ama bu şemsiye ateşten yapılmıştı. Gardner bunun altına büzülmüş, gözlerini kısmıştı. Bir elini yüzünün önüne doğru kaldırmış, sanki müthiş bir sıcaklıkla karşılaşmış gibi suratını buruşturmuştu. Ama aslında ablanın zehirli mantarın altı sıcak değildi. Freeman Moss şemsiyenin yakınındaydı. Önce pantolonu alev aldı, sonra da kuş tüyü dolu yeleği. Alevler önce yeşildi, sonra yükselerek sarıya dönüştü. Freeman haykırarak sendeleye sendeleye geriledi, tabancasını düşürdü. Gardner'ın başının üstündeki şemsiye daha da hızlı dönmeye başladı. Gülünç bir biçimde aşağıya doğru uzanmış olan iskeletimsi maden kolları santrifüj gücü yüzünden biraz yukarı kalktı. Şemsiyenin alevli kenarı kabardı. Freeman gerilerken yüzünü ve omuzlarını bir alev tabakası sardı. Gardner'ın kafasında yine o korkunç çığlık başladı. Engellemeye çalıştıysa da yapamadı, hiç yolu yoktu. Freeman'ın sıcak çikolata gibi eriyen suratını bir an görür gibi oldu. Sonra korku filmi seyreden çocuk gibi elleriyle yüzünü örttü. Alevler Anderson'ın avlusunda gitgide genişleyen bir daire çizdi. Yerdeki topraklar eriyerek kirli bir cam halini aldı. Freeman'ın kamyonu ve Anderson'ın mavi kamyoneti şemsiyenin etki sınırındaydı. Sundurma bundan biraz daha ötedeydi ama küçük bina sıcaktan dalgalanan havada bir iblis gibi oynuyordu. Dairenin kenarı çok sıcaktı, bu kesindi. Freeman'in kamyonetinin burnundaki iki yanındaki boyalar önce köpük köpük kabardı, sonra karardı, sonunda tutuştu. Temiz beyaz çelik tabakaya kadar yandı. Freeman'ın kamyonunun arkasındaki ağaç kabukları, yongalar ve tahta parçaları da odun sobasına atılan çıralar gibi yanmaya başladı. Anderson'ın kamyonetindeki sıkıştırılmış alçı taşından yapılmış olan iki çöp tenekesi de alev aldı. Freeman'ın kamyonetinin yırtık ön kanepesine yayılmış olan battaniye tutuştu, sonra da kanepenin yüzeyi yanmaya başladı. Sonunda içindeki dolgu malzemesi de parladı. Artık bütün kamyon turuncu alevler içinde yanıyor, zaman zaman kanepenin yayları gözüküyordu. Freeman Moss sendeleyerek geri gitti. Kıvranıyor, dönüyordu. Ateş geçirmeyen giysisini evde unutmuş bir film dublörüne benziyordu. Sonra yere yığıldı. Ann Anderson'ın gizli haykırışı Freeman'ın ölüm çığlıklarını bile bastırdı. Kahrolasıca, geber, geber, ge! Sonra kadının içinde kalmış olan her neyse o da tükendi. Yeşil ışık son kez ışıldadı. Bu çakış hemen hemen iki saniye sürdü. Transformatörün ağır homurtası biraz tizleşti. Sundurmadaki her tahta buna uyarak titreşti, takırdadı. Sonra homurta o eski uykulu vızıltı halini aldı. Sıvının içinde Anne'in başı önüne düştü. Saçları boğulmuş ceset gibi sıvıda dalgalanıyordu. Bilgisayarın ekranındaki ortadan kaldır sözcükleri söndürülen bir mumun alevi gibi kaybolduğu yerinde tekrar program sorusu belirdi. Alevden oluşan şemsiye dalgalandı, sonra kayboldu. Delice bir hızla dönen maden iskelet yavaşlamaya başlarken ritmik gıcırtılar çıkardı. Hafif rüzgarda öne arkaya giden bir bahçe kapısı gibi sonra durdu. Anderson'ın kamyonetindeki benzin deposu birdenbire patladı. Gökyüzüne doğru yine sarı alevler yükseldi. Gardner bir maden parçasının hızla yanından geçtiğini fark etti. Başını kaldırarak şaşkın bakışlarla alev alev yanan kamyonete baktı. Bazen Bobby ile bu kamyonete biner Derry'deki bahçe sinemasına giderdik diye düşündü. Galiba bir seferinde de Ryan O'Neill'ın budalaca bir filmi oynarken kamyonette seviştikti. Seviştik de ne oldu? Tanrım ne oldu? Sonra kafasının içinde yaşlı adamın sesi yankılandı. Ev iyice bitkinleşmişti ama yine de emir vermeyi başardı. Çabuk, diğerleri geldiği zaman ben transformatöre güç verebilirim. Ama çabuk olmalısın. Çabuk David, çabuk ol be adam. Gardner yorgun yorgun, vaktim pek az diye düşündü. Tanrım, her zaman öyle zaten. Sundurmanın açık kapısına doğru gitti. Berbat haldeydi. Yerdeki kara yanık dairenin kenarında durdu. Sonra da beceriksizce üzerinden atladı. Nedense ona dokunmak istemiyordu. Bir an dengesini kaybeder gibi oldu ama toparlandı. Sıçramayı sürdürdü. Sundurmaya yaklaşırken Freeman'in çift benzin deposu müthiş bir gürültüyle patladı. Ön kısım arkadan ayrıldı ve yana devrildi. Açık pencereden kanepe örtüsü ve pamuklar alevli tüyler gibi yükseldi. Ama çoğu avluda düşerek söndü. Ancak birkaçı uçarak verandaya ulaştı. Hatta 3-4 tanesi doğudan esecek olan rüzgarın ilk habercileri yüzünden açık kapıdan içeri uçtu. Bu yanan pamuk parçalarından biri Gardner'ın bir hafta önce açık kapının hemen yanındaki masaya bıraktığı karton kapaklı kitabın üzerine kondu, kapak tutuştu. Yanan diğer bir parça oturma odasında yerdeki bez parçalarından yapılmış halıya kondu. Bayan Anderson bir gün Anne evde yokken halıyı yatak odasında dokumuş, gizlice Bobby'ye yollamıştı. Jim Gardner sundurmadan tekrar çıktığı zaman ev alev alev yanıyordu. Sundurmadaki ışık o zamana kadar görülmemiş bir biçimde hafiflemişti. Durgun bir gölcüğün sularını andıran hafif bir yeşillikteydi. Gardner ihtiyatla Anne'e doğru baktı. O ateş saçan gözlerden korkuyordu ama kadın suda yüzüyordu sadece. Başı öne eğikti, saçları yukarıya doğru uzanmış dalgalanıyordu. O öldü oğlum. Eğer çocuğu kurtaracaksan bunu şimdi yapmalısın. Ne kadar bir süre güç sağlayabileceğimi bilmiyorum. İkiye de bölünemem. Bir yandan onlarla ilgilenirken bir yandan da transformatörü çalıştıramam. Eve Hillman ona baktı. Gardner yaşlı adamın ilkel gücüne karşı hayranlık ve derin bir acıma duydu. Durum tersine olsaydı ben bunun yarısını yapabilir miyim diye düşündü. Hiç sanmıyorum. Sonra ihtiyara kafasıyla çok acı çekiyorsun değil mi diye sordu. İyi bir durumda olduğumu söyleyemem oğlum. Bilmiyorum söylemek istediğim bu mu? Ama bu işi başaracağım. Sen harekete geçersen. Evet, Gardner'ın artık harekete geçmesi gerekiyordu. Fazla oyalanmıştı, çok fazla. Ağzını iyice açarak uzun uzun esnedi. Sonra da o turuncu sandığın içine ve etrafına yayılmış olan makineye doğru gitti. İhtiyarın transformatör dediği şeye doğru. Program. Tuşsuz bilgisayarın ekranı onu çağırıyordu. Eve Hillman Gardner'a ne yapması gerektiğini söyleyebilirdi ama buna ihtiyacı yoktu. Her şeyi biliyordu. Freeman, Moss'un havalandırma aletiyle yaptığı tek deney yüzünden burnunun nasıl kanadığını, duyduğu o korkunç gürültüyü unutmamıştı. O alet bunun yanında devede kulak kalıyordu. Ama kendisi de o günden beri ister istemez gelişme yolunda bir hayli ilerlemişti. Bunun yeterli olacağını umu... Kahretsin, bekle oğlum, konuklarımız var. Sonra daha güçlü bir ses Hillman'ınkini bastırdı. Gardner'ın az buçuk tanıdığı ama bir ad veremediği ses. Gerileyin, gerileyin, hepiniz durun. Gardner sonra yaşlı adamın bitkin sesini fark etti. Galiba bir ya da iki kişi. Gardner onun bütün dikkatini avludaki şemsiyeye verdiğini hissetti. Sundurmada ışık tekrar parlaklaştı. O öldürücü çakış bir kez daha başladı. Freeman Moss'un çığlıkları başladığı sırada Dick Allison'dan Newt Beringer, Anderson'ın çiftliğinden 3 kilometre uzaktaydılar. Birkaç dakika önce hızla Alt Barker'ın yanından geçmişlerdi. Şimdi Dick dikiz aynasından geriye bakıyordu. Alt'in motosikletinin birdenbire yalpaladığını ve havaya fırladığını gördü. Sonra Alt motosikletten uçarak çalıların arasına düştü. Newt iki ayağıyla birden frene bastı. Kamyon inler gibi bir ses çıkararak yolun ortasında durdu. Hem öfke hem de korku dolu irileşmiş gözleriyle Dick'e baktı. O herifte bir makine var. Evet, ateş, bir tür. Dick birdenbire kafa sesini iyice yükseltti. Newt da ona katılarak sesi daha güçlendirdi. Kyle Archenborough'un arabasından Kyle'la Hazel McCready de onları izlediler. Gerileyin, gerileyin, hepiniz durun. Hepsi durdular. Aslında emir almaktan pek hoşlanmıyorlardı. Kapıya vuran Tommy'ler. Ama Freeman'ın hafiflemeye başlayan çığlıklarında müthiş bir ikna gücü vardı. Hepsi durdular. Sadece koyu mavi bir araba dışında. Gerileme emri geldiği sırada Andy Bozeman Anderson çiftliğini görebiliyordu artık. İçindeki kin ve nefret iyice artmıştı. Şimdi sadece Gardner'ın ölüp kanlar içinde yatışını düşünebiliyordu. Hızla Anderson'ın bahçe yoluna girdi. Frene bastığı zaman koyu mavi arabanın arkası koptu. Büyük taşıt az kalsın devriliyordu. Sana şimdi göstereceğim aşağılık köpek, seni geberteceğim. Karısı çantasından molekül kaynatıcıyı çıkardı. Oldukça zeki bir delinin uzay filmleri için yarattığı tabancalara benziyordu. Pencereden sarkarak tetiği gelişigüzel çekmeye başladı. Anderson'ın çiftlik evinin doğu bölümü alevler arasında havaya uçtu. Ida Bozeman neşeyle güldü. Bozeman'lar arabadan inerlerken avludaki maden iskelet hızla dönmeye başladı. Bir dakika sonra da o yeşil ışıklı şemsiye belirdi. Ida Bozeman molekül disko adını verdiği silahla buna nişan almaya çalıştı ama çok geç kalmıştı. Ev yerine şemsiye ateş etseydi durum çok farklı olacaktı ama olmadı. Karı koca alevden birer ağaca dönüştüler. Bir dakika sonra ödenecek daha 3 taksidi olan araba patladı. 51. Ayrılım sonu. Sayfa 419.